Şenoğlu son düdüğü çalıyor değerli izleyiciler. Bu heyecan dolu geçen karşılaşmada gerçekten haftanın açılış mücadelesi son derece ilginç bir maç oldu. Fatih Karagümrük ikinci yarının hemen başında daha henüz santra yapıldı. 18-19. Saniye itibariyle 1-0 öne geçti. Endaur'un attığı golle. Bu arada maçın bitimiyle birlikte şu anda Markao bir Fatih Karagümrüklü bir oyuncuyla arasında yaşanan bir gerginlik var. Arda Turan geldi oraya, Donk geldi, onları ayırmaya çalışıyor. Maçın son düdüğüyle birlikte iki takım oyuncular arasında da bir gerginlik yaşanıyor. Mustafa Öğretmenoğlu şu anda o noktaya doğru gitti. Evet, düdüğünü ağzına götürdü. Öyle tahmin ediyorum ki düdük çaldıktan sonra da bir kırmızı kart çıkartacak. Şu anda elini cebine götürdü. Kırmızı kartını çıkardı Mustafa Öğretmenoğlu. Birini işaret ediyor. Kimi işaret ettiğini buradan görmek mümkün değil ama marka teknik heyetten mi? Yok, kimden?
Marka olabilir. Ya bunu çok çok belirleyici şekilde göstermen lazım. Kalabalığa çıkarmaman gerekiyor kartı ya.
Oyuncular orada girdi ama tam görmek mümkün
çağıracak
olmadı.
Çağıracaksın, gelecek herkes yanına yani.
Gösteriyor ama biz buradan tabii tam görüntü olmadığı
kamerada
için göremiyoruz.
Kamerada gösterdiği için evet, kime gösterdiğini bizim görmemiz mümkün değil ama şu anda Mustafa Öğretmenoğlu hala içeriye gitmiş değil. Az önce kırmızı kart çıkardı.
Bir yanlıştan kartını döndü Ersin Mustafa Öğretmenoğlu. Az daha yani kalabalığa çıkaracağı kartı şu anda bekliyor. Oyuncu gelsin ona göstereceğim dedi. Bence doğrusunu yapıyor. O kalabalığın içinde herkes oradayken kime çıktığı belli olmayan bir kart olacaktı.
Bekliyor mu diyorsun şu
anda? Şu anda bekliyor bence. Göstermedi kartı.
Orada Markao birileriyle sanki tartışıyordu ilk gördüğümüz pozisyonda evet. Ama ondan sonra İçeri girerken gösterdi. O yüzden de
şu anda
belli
Donk
değil.
Orada, Biglia orada. İkisi bir arada hakemin yanındalar. Birbirleriyle konuşuyorlar. Hakem hala henüz içeriye gitmiş değil.
Şurada.
Şu anda pozisyonda neler yaşandığını tekrar görüyoruz değerli izleyiciler. Balković ve aynı zamanda Marka arasında yaşanan bir gerginlik. Hakem pozisyonu orta yuvarlağın olduğu yerde izlemiş. Şu anda pozisyonun tekrarı ekrana geliyor, neler yaşandığı ve Markao'ya gösterilen bir kırmızı kart olduğu bilgisi de geldi değerli izleyiciler. Onu da ifade edelim. Markao kalabalıkta hakem kartını gösterdi. Markao'ya nasıl gösterdiğini şimdi görebiliyoruz. Bakalım. İçeriye girmişti ama Markao. Yani o esnada Donk
evet,
çünkü
ilk,
onu sakinleştirmek için içeriye raporla muhtemelen yazacak tabii. Yani gösterdiği oyuncu her ne kadar orada olmasa da işaret ediyor. İçeride olduğundan dolayı Markao'nun da
direkt maçın, kırmızı kart çıkardı değil mi ona?
Direkt yani, cebinden evet. Direkt kırmızı kart çıkardı. 46'da Endao 4. golünü attı değerli izleyiciler. 2 de asisti var aynı zamanda, onu da söylemiş olalım. 90+3'te bir penaltı kazandı. 8 dakika kayıp zaman işareti vardı maçın hakeminden. Ve Jackne'nin yerde kaldığı pozisyonda bir birlik beraberliği sağladı. Bu penaltı golüyle Jackne ligdeki 6. golünü attı. Üst üste 4 maçtır gol atıyor. 4. penaltı golü oldu bu Jackne'nin. Ve 8 dakika kayıp zamanın aslında üzerine de ilave süre oldu. Çünkü penaltı esasında oyun durdu. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu Zorbay Küçük'le görüştü. O esnada dinlemede kaldı. Penaltının kullanılması itirazlar derken geçen vakit ve sonrasında oyun devam etti. Bir kontratak şansı elde etti Fatih Karagümrük Galatasaray. İkinci gol baskısını yapmaya çalışırken net bir pozisyona çeviremedi. Ama bir kontratak Mevlüt topu aldı orta sahadan. Daha sonra kaleye gitti ve Okan'ın üzerinden çok kras bir dokunuşla ikinci golü kaydetti. Maçın da bu skorunu belirleyen gol oldu. Bitimiyle birlikte de kırmızı kart çıktı Markao'ya. İşte Fatih Terim kırmızı kart gördü. Maç içinde çok fazla itirazları var. Maç sonunda konuşma şansına sahip olamayacak Fatih Terim. Kırmızı kart gördüğünden dolayı. Ama maç içindeki söylemlerini muhabir arkadaşımız Erman Gönülşen bize aktardı. Birazdan onu grafik olarak ekranlara getireceğiz. Maç sonunda da Galatasaray cephesinden bir açıklama gelirse, Fatih Karagümrük'ten bir açıklama gelirse onları da ekranlarınıza yansıtmaya çalışacağız. 13 maçta 20. puanını aldı Fatih Karagümrük. Son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmış. Bir beraberliği vardı Kayserispor'a karşı. Bir birlik beraberlik. Galatasaray 6 maç sonra sahadan puansız ayrılıyor. Ve geçen hafta maç yapmamıştı Sarı Kırmızılılar. 12. maçında 23 puanda kaldı Fatih Terim'in öğrencileri. Biz maçı artık özete kadarki olan bölümde değerlendirmeye başlayabiliriz. 3 gol var bu karşılaşmada. Kırmızı kartlar, yedek kulübesi, saha içi, Roko'nun kırmızı kartı derken Bayağı bir gergin bir maç oldu.
Çok gergindi hakikaten. Hele özellikle son dakikaları. Marcao'nun kırmızısı neden çıktı onu anlayamadık. Yani bir daha izleyelim tabii ki pozisyonu ama Balkoveç'le öyle bir iki bir tartışmaları var ama kırmızı kartı gerektirecek böyle bir hareket sanki göremedim ben. Hani böyle şiddet içeren ya da başka bir küfür mü duydu acaba, başka bir şey mi duydu hoca, onu bilemiyorum ama hani en azından birbirleriyle olan temaslarında böyle çok şiddetli bir temas göremedim. Niye attığını tabii ki daha sonradan daha iyi değerlendirebiliriz. Maçın geneline baktığımızda dersin ben Galatasaray'ı son birkaç haftada oyununu çok övdük. Özellikle topa sahip olmada rakibe çok az topu veriyordu. O yüzden de kendi kalesinde de hem kontra atağı engelliyordu hem de pozisyon bulmada zorlanıyordu rakipler. Ama bugün Karagümrük o topa sahip olmada bir o kadar Galatasaray kadar sahip oldu diyebiliriz. Özellikle ilk yarı itibariyle. O yüzden de Galatasaray'ı sürekli geri koşturdular. Kontra ataklarda da pozisyon yakaladı, buldular ve nitekim 90 artılarda da gelen, uzatmalarda da gelen çok mükemmel bir Endao'nun mükemmel bir pası Mevlüt'e. Mevlüt'ün de gerçekten klasına yakışır bir golle süsledi onu. Ama Galatasaray'ı ben bu akşam bir önceki haftalara nazaran oyun olarak iyi bulmadım. Buna da müsaade etmeyen bir Karagümrük vardı.
Fatih Karagümrük'ü aslında sezon başından bu yana çok dikkatli bir şekilde takip ediyor. Her maçında aynı zamanda artısını eksisini bu stüdyoda değil ama burada ilk defa değerlendireceğiz. Yani geri kalan bölümde
stüdyolarımızda diyelim.
Şunu da ekleyeyim.
Hakkını da verdik. Bu akşamki sonuç ilgili. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse hani bu kadar zorlu geçebileceğini tahmin edebiliyordum. Puan alır mı almaz mı o biraz soru işaretiydi ama bana göre 3 ihtimalli bir maçtı. O 3 ihtimalden Fatih Karagümrük kazanan ligin, taraf oldu.
Ligin hakikaten hem iyi oynayan takımlarından hem de kadro olarak bence iyi çok kadrosu iyi olan bir takım.
Üstelik 2 tane önemli oyuncusu Ndiaye ve Sabo yok. Bir ceza
bence şöyle söyleyelim, Lihay da yok.
Evet, o da sağ beki de yani 11 oyuncusu.
Ben ligin iyi bir sağ beklerinden olduğunu düşünüyorum. Zukanović gene stoperlerinde aslında gene ideal aslında stoperlerinden bir tanesi. Salibur zaman zaman oynuyordu, bu akşam yoktu. Hoca aslında belki Galatasaray'a şey yaparsak eksikleri var mıydı diye söylersek belki bir Falcao eksiğini sayabiliriz ya da Muslera diyebiliriz ama özellikle Badou Ndiaye ve Sabo'nun iki tane sekizinin olmadığı bir akşamda Koray'ı merkezde oynatıyor. Atıf Şeyşu'yu bir önlerinde oynattı, değerlendirdi. Alparslan çok az oynayan bir oyuncuydu aslında genel olarak. Onu da sol kanatta değerlendirdi. Aslında eksik olan takım Karagümrük'tü. Yani daha kuvvetli, daha ideale yakın 11'inden eksiği olan takım Karagümrük'tü. Ama dediğim gibi oynatmayan bir Karagümrük ve kontraya çıkabilen bir Karagümrük izledik bu akşam.
Ali Hocam sizden de değerlendirme alalım. Yani belki çok fazla pozisyonu izleyemedik. Değil mi?
Evet.
Yani her iki taraf açısından da çok fazla pozisyon görme şansımız olmadı.
İkinci yarının ilk 10 dakikası hariç.
Evet.
İlk 10 dakikası
Fegulün
2-3 tane evet. Evet.
Donk'la Fegulün'ün %100 pozisyonları vardı 2 tane.
Ya şimdi Fegulün'ün bir de Donk'un vardı.
Oğulcan'ın çıkardığı Fegulün'ün evet, vuramadığı evet, bir topla.
Ya Galatasaray adına tabii kendi adına bence en çok konuşulacak olay kendi maç sonrası yapacakları toplantılarda veya işte o analiz dediğimiz işlere bakarken söylenecek veya işte niye bunu bu şekilde yaptık noktasında bence en çok eleştirilecek konu savunma arkasına atılan toplarda Galatasaray'ın yemiş olduğu hem goller hem de verdiği pozisyonlar. Bence bu aslında Galatasaray'ın demin Aynı Hocam'ın girişinde bahsettiği gibi büyük takım felsefesi nedir? Öne doğru çıkarak oynamak. Yani Galatasaray bunu aslında son maçlarda iyi yapmaya da başlamıştı. Dönem dönem bazen sıkıştığı işte arkaya doğru pozisyonlarda yeterli önlemler alamadığı noktasında geçen sezonda bu sezonun başlarında da bazen bu konuları konuşmuştuk ama bunu bir ölçüde işte son maçlardaki galibiyetler, o oyunun hep birlikte oynanması, hatta bugün kadro tercihine baktığımızda da bu işleri yapmış olan takımdaki ısrar, yani belki kulübede de farklı oynatabileceği oyuncular var ama genel olarak baktığımızda evet bir oyuncu değişikliklerinin de bu sisteme cevap verdi. Oynayan oyuncuların da bunlarla başarılı olduğu bir oyun düzenini Galatasaray'a devam ettirmek istedi. Oyunun genel bölümü itibariyle baktığımızda topa sahip olma oranlarına baktığımızda 55'e 40. Evet Galatasaray oyuna daha fazla hakim gibi.
Hatta
sonradan 60'a
evet,
40.
İkinci yarı, evet.
Evet.
İkinci yarıyla baktığımızda.
Ama bir isabetli şutu var Galatasaray'ın. 15.
Evet yani 4'e.
İsabetli de o da penaltı.
Penaltı yani, aynen. Evet. Yani şut anlamında baktığımızda kaleye isabetli şutu yok. Gol, bir gol var. O da penaltıdan gelen pozisyon itibariyle. Karagümrük'ün 4 tane isabetli şutu var. Şimdi oyunu istatistiklerde mesela burada enteresan bir şey var. Yalnızca kalkıp topa sahip olma oranlarından değerlendirmeye kalktığımızda büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Çünkü niye? İşin icra tarafına baktığımızda %40 topa sahip olmuş ama Galatasaray oranla 4 katı fazla, 4 tane şut atmış isabetli şut anlamında. 2 tane gol atmış, bir gol fazlasını atmış. Korner anlamında baktığımız şey, orta anlamında baktığımız zaman 15 kere orta yapmış. 18 kere de Galatasaray yapmış.
20 hatta hocam.
20. Evet yani oyunun son dakikalarında baktığımız zaman. Şimdi bunların hepsi aslında kornerlerde aşağı yukarı geçtik var.
Erman Gönüşen karşımızda bir bilgi aktaracakmış, önemli. Erman, iyi akşamlar diliyoruz. Stadın çıkışındasın şu anda. Bilgileri alalım senden.
İyi akşamlar Ersin Düzen, iyi yayınlar diliyorum. Evet, stresli bir 90 dakika sona erdi diyelim. Artı 8 dakikalık uzatmayla beraber. Az önce Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay stattan çıkış yaptı. Fatih Hoca'nın atıldığı ve iki tarafın da aslında maçın hakemine ciddi anlamda tepki gösterdiği bir 90 dakikaydı. Bilmiyorum, vaktimiz varsa şöyle bir kronolojik olarak da aslında bu akşam yaşananları aktarmakta fayda var diye düşünüyorum. Karşılaşmanın ilk yarısında Martin Linnes'le ilgili, düzeltiyorum, ilk yarıdaki bir pozisyonda Fatih Hoca'nın maçın hakemine bir tepkisi vardı. Offside kararının verilmemesinden dolayı. Sonrasında Fatih Hoca'nın orada karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na sarf ettiği bir cümle vardı. Niyetini biz biliyoruz, merak etme şeklinde bir cümle kullandı Fatih Hoca. Sonrasında ikinci yarıda da gelen Karagümrük golüyle beraber Galatasaray teknik heyetinden, yedek kulübesinden maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepkiler devam etti. Verdiği kararların doğru olmadığı yönünde tepkiler vardı Galatasaray tarafında. Ve bunun sonrasında da karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu Fatih Hoca'nın yanına geldi ve hocanın daha sakin olması konusunda uyarıda bulundu. Ama sonrasında Martin Linnes'in yerde kaldığı bir pozisyonda faul kararının verilmemesiyle birlikte Fatih Hoca o noktadan sonra karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na bazı cümleler sarf ettik ki şu anda bir araç çıkıyor. Biz de şöyle geçelim, yayın noktamızı biraz daha farklılaştıralım. Orada kırmızı kartını çıkarınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu Fatih Terim'e, Fatih Hoca da maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na sen futbolu bilmiyorsun, katlettin maçı, akşama anlat Fatih Hoca'yı attım dersin, ahlaksız şeklinde bir cümle kullandı. Bunu neden bu kadar rahat söyleyebiliyorum? Çünkü çok butik bir stat Necmi Kadıoğlu stadı. Çok yakın bir noktadaydık biz de basın tribünü olarak sağ kenarına ve maçın da seyircisiz olması ve Fatih Hoca'nın da bu cümleleri yüksek sesle ifade ediyor olması bizlerin de bu ifadeleri çok rahat bir şekilde duymamıza sebebiyet verdi. Tabii son bölümde de karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun Cagney'in yerde aldığı pozisyonda penaltı kararını vermesinden sonraki süreçte de bu kez Fatih Karagümrük cephesinin karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepkisi vardı. Biz protokol türbününe de konum olarak çok yakın bir noktada olduğumuz için oradaki tepkileri de çok rahat bir şekilde duyma fırsatımız vardı. Burada da Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurman'ın karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na sarf ettiği bazı cümleler vardı. Sert noktada cümleler vardı diyelim. Sayın Hurman'ın da oyunun son bölümünde bir hayli sinirli olduğunu, hatta koridora inerken de maç sonunda karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterdiğini söyleyeyim. Kırmızı kart gören Enzo Rocco da çıkış tünelinin plastik bir çıkış tüneli bazı noktaları ve orada da çıkış tünelini yumruklayarak ve tekmeleyerek de oyundan çıktığını ifade edelim. Stresli bir geceydi, maç bitti. Taraflardan açıklama gelir mi diye bekledik. Galatasaray cephesinden gelmedi. Belki Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük Başkanı'nın açıklaması olması dairinde yine stadyum programı içerisinde bu gelişmeleri aktaracağız Ersin Düzen.
Erman, teşekkür ediyoruz. Maç sonunda eğer iki taraftan herhangi bir gelişme olduğu takdirde tekrar bağlanırız, açıklamaları ekranlara getiririz. Erman, Fatih Terim'in hakeme olan söylemini maç içerisinde aslında atılana kadar olan bölümde de sık sık kenardan itirazları vardı Fatih Terim'in. Hatta bir ara geldi Mustafa Öğretmenoğlu, Fatih Terim'i uyardı. hocam bir sakin ol diye aralarında bir diyalog yaşandı. Devamında 69. dakikada Arda'nın gördüğü sarı kartın ardından Fatih Terim yeniden tepki gösterdi ve sonra kırmızı kart gördü.
Ya tabii yani bunlar kolay pozisyonlar değil ve teknik adamlar açısından da tabii kenarda otururken bir takım şeyi idare etmek zor. Ama hakem yani bu kadar çok sesin gittiği ve seyircinin olmadığı yerde de hakemlerin birçok şeyi çok kolay duyduğunda kabul etmek lazım. Ve ona göre kenarda oturan teknik adamların da biraz daha tedbirli olmasında yarar var. Ben tabii ki bu söylenenler nedir ne değildir bu konuyla ilgili bizim burada evet bunu demiştir veya dememiştir noktasında bir yorum yapma şansımız yok. Yani arkadaşlarımız duyduklarını dile getiriyorlar ama evet, hakemlerin
Erman evet, kenardan yani, duyduklarını ifade dile getirdi. Etti. Az ama geldi ama
hakemin kendi adına belki farklı değerlendirmeleri de vardır. Onları da mutlaka raporlarına yazıyorlar.
Bu da belki bir puana razı olmak, tedbir almak.
Orada üst üste duran top kullandı ya Galatasaray. Evet. Bir soldan kullandı, bir sağdan kullandı ya korner. Bence o bakımdan zaten o riskin biraz... Çünkü sonrasında atak devamlı oldu. Bir korner kullanıldı. Zaten oyuncular gitmişti. Sonra top tekrar Galatasaray'a geçti. Yine aynı şekilde devam etti. Yine aynı şekilde
yer durunca... paylaşımları, pozisyonları itibariyle mesela tekrar izleyelim onu. Ben de katılıyorum dediğine. Belki de onların sonrasında herkes o pozisyonu kaybetmişti.
Ben çünkü... öyle anons yaptım ya zaten. Belki yani de doğru, Galatasaray doğru, bu doğru. Korneri kullandıktan sonra son bir şans, düdük çalacak
mesela
falan diye.
Mesela golü kovalayanı konuşalım bence. Taylan kovalıyor. Çünkü donk yok demek ki stoperde donk.
Tabii
yok.
Hepsi gitmişler.
Hepsi gitti. Marcao da aslında daha önde yakalandı. Hiç hamle yapma şansı yoktu. Taylan yetişme ihtimali var mıydı? O da yoktu aslında. O yüzden de yerleşim hatası, pozisyon alma hatası muhtemelen oldu ama bu da işte gol atma. Belki de Tümer orada haklı diye düşünüyorum. Artık o zaman içinde 1-1 bile artık deplasmandan
eldeki bir puan bile eldeki bir değerli olabilir. Bir üçte niye olabilir? Burası daha sonraki haftalarda içinde değerlendirebileceğimiz bir durum olarak kalsın. Hocanın açıklamalarıyla ilgili bir şey söylemek isterim. Hoca uzun zamandır gergin ve işaret ediyor aslında bunu. Geçen hafta uzatmalar yani oyunun uzatılmayan kısmına işaret etti.
Kayseri beraberliği.
Kayseri evet. Beraberliğinde.
Beraberlik beraber. Kazanılan bir maç mıydı bilmiyorum olabilir.
Beraberlik beraber,
herhalde Kayseri beraber
beraberliğinde. Doğal olarak hocanın uzun zamandır gelen işaretleri var. Bazı hocayı anlayabiliyoruz. Yani bazen düşündüğünüzde sahada gördüğünüz ya da sizin gibi aynı düşünmeyen bir hakem üçlüsü, dörtlüsü ya da yönetimi gördüğünde bu reaksiyonlar kenar yönetimlerinden herkes adına söylüyorum çıkabilir. Ama artık hoca tecrübesindeki önemli bir ismin de Galatasaray takımını kritik bir süreçten geçerken sağ kenarında yalnız bırakmasını çok doğru bulmadığımı ifade edeyim.
Yanlış görmediysem kırmızı kart gördü. Maçın bitimiyle birlikte de sahadaydı.
Kenara geldi.
Evet. Yani o da ekstra ceza gelmesine de neden olabilir.
Olaylar karıştığında kenardaydı, pistteydi yani sahanın içindeydi diyorsun.
Evet, evet.
Normalde dışarıda tribünde kalması
tabii,
gerekiyor.
Tabii, yani kırmızı tabii, kart gördükten
sonra... inemiyorsun galiba değil mi? Tabii, aşağı inemiyorsun o dakika.
Tabii, inemiyor. Soyunma odasına da herhangi bir şekilde. O esnada orada gördüm. Yani marka ile olan o kırmızı kart bölümünde Mustafa Öğretmenoğlu o tarafa doğru gösterdiğinde diğer pozisyonun tekrarını gördüğümüzde Fatih Terim içerideydi. Sahanın içine girmişti.
Şimdi yoğun bir trafiğe giriyorken bütün takımlarımız önümüzdeki hafta itibariyle hafta içi maçlar oynanacak. Hem oyuncuların takımdan eksilmesi hem hocaların eksilmesi bence herkese eksi yazacak durumda. Hocanın buraları daha yönetebilecek. Anlıyorum tepkiyi. Normal. Yani bir yerden çıkıyor sinir ama liderlik ya hoca deneyimdeki bir figürün de buraları daha doğru şekilde yürütebileceğini kanaatindeyim.
Ya maçın tabii bence kırılma anları var ve bu kırılma anlarının içerisinde tabii goller var. Bu golleri baktığımızda golü atan Endağ, asisti yapan Endağ. Yani iki golde de müthiş fark yaratan bir oyuncu oldu. Oyunun genel performansları içerisinde baktığımızda da bence biz Biglia'yı, işte Koray'ı söylüyoruz. Tabii oyunun genel mücadelesinde, pozisyon almada, atakları karşılamada, atağa çıkarken falan ama tabii bütün atakların orgunlaşması hep öndeki oyuncuların bitirişiyle oluyor. Yani baktığımız zaman hakikaten sprinter, çok çabuk rakip arkasına giden, atletik, ikili mücadelelerde ayakta kalan ve ayakları da iyi. Mesela attığı ilk goldeki vuruşa baktığımız zaman gerçekten usta vuruşu. Yani kalecinin çıktığında paniklemeden ayağının kapatarak ama etkili bir şekilde kapatarak kalecinin üzerinden vuruşu. Mevlüt'e attığı pas Yani oyun müthiş. Tabii orada göreceğiz. Mevlüt'ün de müthiş becerisi var. Kontrol bence 10 numara. Kontrolü doğru yapamasa pozisyon bitecek. Ondan sonra 2 dokunuşta golü yaptı zaten.
Uzun zamandır yapmıyordu Mevlüt.
Aynen.
Uzun zamandır yoktu.
Bu kadar
zamandır.
Çabuk değil Mevlüt'ün mi?
Mevlüt'ün ikinci golü zaten.
İkinci golü mü?
İkinci golü. Şeyi, Ali abi çok doğru tespit. İlk kontrol. Yani vücuduyla, kalkasıyla önüne alması. Bir kötü kontrol başka bir şey getirir. Yetişebilir arkadaki
ona. Endao bu takımın çok önemli bir oyuncusu tabii. Yani attığı gol mesela aslında evet. Klasik bir Endao pozisyona girme ve atma gol atma konusundaki Endao. Yani bugünkü golü görecekler Fatih Karagümrük'ün maçını takip edenler de oradan ya pozisyona giriyor ya gol atıyor. Hep aynı
ya noktada. Mesela Saracchi'den yani bahsetti hep ya Tümer de Ayhan hocam da. Tümer hocam da aynı şekilde. Yani şimdi
ben kabul etmiyorum.
Kabul etmiyorum peki. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Endao olduğu için yakalayamadı. Yani karşısında çok çabuk sprinter bir oyuncu var. Aslında Saracchi de çok yavaş bir oyuncu da. O da
hazır değil. Sakatlıktan geldi.
Yani hiç hazır çünkü değil, Ayhan hocam sen de bilirsin. Evet. Bu tür oyunculara karşı ilk çıkış sprintini kaçırdığın zaman tabii. Sana bir adım öne attı. Attıysa bir daha geçmiş olsun.
Ali abi mesela orada iyi bir şey söylüyorsunuz Ersin'le ikiniz. Yani kenardan gelen topa Enda'nın santrafor meziyetiyle kenardan gelip içeri gol vuruşunu yapması. Evet Karagümrük adına bunlar fark yaratan şeyler. Ama düşünün gol yiyorsunuz. Sağ bekiniz arkasına top yemiş. Sol bekiniz kademede yok.
Tabii.
Şimdi maç, ikinci yarının hemen başı. Yok. Hadi 80-85 olur. Boğdum aynen. Yorgunluktan
18 saniye oraya, falan o civarda.
18 saniye evet, falan.
Evet, yani. Tabii 15-16.
45-15 değil mi?
Doğru. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımda bu kadro böyle iç saha performansında evet ama dış sahada böyle bir atlet bir oyuncu. Şimdi Cagne atlet değil. Emre Akbaba sürekli içeri gelen evet. Zaten hoca da onu istiyor. Çalışılmış belli. Ama bir böyle bir kontraya zaman zaman böyle bir atlet oyuncu görmek istiyorum ben mesela. Kafamda hani bir Onyekuru mesela sürekli özellikle deplasmandan bahsediyorum. Deplasman maçlarından.
Başkan Süleyman Urma konuşuyor şu anda canlı yayında dinliyoruz.
Hazır mıyız?
Evet Süleyman Bey tebrikler. Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik bir galibiyet. Önce karşılaşmayı değerlendirmek istersiniz. Neler söylersiniz?
Yani tabii ki günün sonunda mutluyum ama çok zor, stresli, gergin ve bir galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Umut ediyorum ki bir an önce özellikle son dönemlerde sadece bize değil birçok takıma karşı sahada olan yanlışlıklar, var odasında olan yanlışlıklar mutlaka düzeltilir diye düşünüyorum. Aksi takdirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu en nihayetinde bir oyun ama çok büyük emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla bütün ilgilileri ve yetkilileri bu durumu bir an önce düzeltmeye davet ediyorum.
Bugün iki tarafında maçın hakemine tepkili olduğu bir 90
yani Galatasaray'ın dakikaydı. Tepkisinin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Yani ben hani objektif maç seyrediyorum. Yani Fatih Hoca neye kızdı, kime kızdı, neden kızdı onu açıkçası bilmiyorum. Ama kendi tepkilerimizin çok haklı, yerinde ve doğru olduğunu biliyorum. Bunu uzmanlar da öyle söylüyor. Bize gelen telefonlar da, maçı televizyondan seyredenler de, işte eski hakem hocaları da, başka insanlar da bunu bu şekilde söylüyor. Hani iki taraf niye tepkili onu açıkçası bilmiyorum.
Penaltı pozisyonu için nasıl bir yorumunuz olur?
Ya ben bir şey yani o tek tek pozisyonlara girersem o kadar çok şey söylemem lazım ki ama penaltı pozisyonundan daha tehlikeli ve daha galez şeyler oldu sahada. Futbol adına oldu. Bunları yapmayalım. Dikkat edelim. Dikkatli olalım. Aksi takdirde dediğim gibi yani futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor.
Başkanım bu arada çok transfer yapıyorsunuz. Yıldız transferler yapıyorsunuz. Onyekuru gündeminizde var mı? Onyekuru'yla görüşme yapıldı mı?
Yok öyle bir şeyimiz yok. Ama çok iyi oyuncular. Yani birkaç oyuncu daha aldık. Fakat onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncuları aldık. İnşallah ikinci devrede daha güçlü bir takım olacağız. Çünkü son dönemlerde gerçekten hem pandemiden dolayı hem de bu başımıza gelen kartlardan dolayı çok geniş bir kadro kurma zorunluluğu oluşmuştur.
Başkanım bugün Kulüpler Birliği'nin bir açıklaması oldu. Bundan doğru bir de maç öncesi bir seremoni oldu. Ne demek istiyorsun? Neler demek istiyorsun?
Yani onu Kulüpler Birliği'nin yetkilileri konuşsun. Biz Kulüpler Birliği'ndeki bu konudaki düşüncelerimizi aylar önce söyledik. Aylar önce söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar burada söylemek istemiyorum. Çünkü Kulüpler Birliği'nin başkanı ve yönetim kurulu var. Onlar bu konuyla ilgili konuşsunlar. Biz bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
Evet değerli izleyiciler, Fatih Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Urma maç sonunda açıklamaları canlı olarak ekranlara getirdik. 10 dakika içerisinde maçın özet görüntülerini de sizlerle paylaşacağımızı da ifade edelim. Bakalım özetin içerisinde neler var. Sayın Urma da söylüyor Fatih Terim'in neye sinirlendiğini bilmiyorum diye ama yani doğrusu ben de hani maçı izlerken neden bu kadar tansiyon yükseldi, neden bu kadar üst üste itirazlar oldu onu da anlayamadım. Ayhan Akman var mı sizin
tespitinizde? Bir küçük fikrim var. Buyurun. Şöyle az önce ifade ettim ya, hoca son 3-4 haftadır geliyor o duyguyla, yani o gerginlikle, o bir şeye isyanıyla geliyor hoca. Dile de getirdi Kayseri maçından sonra. Ersin, şurada haklı hoca. Abi bizim ülkemizde yatan kalkmıyor abi. Bak bu maç özelinde söylemiyorum. Kalkmıyorlar abi. Yerde yatan kalkmıyor. Oyunun hızı diye bir şey yok. Yani oyundan, yani hızdan çalma var, zamandan çalma var. Bu maç için söylemiyorum. Sakın Karagümrükler yanlış bir şey değerlendirmesin yani. Kazandılar, hak ettiler. Kazandılar. Orası beni ilgilendirmez. Ama genel olarak ülkede yere yatan kalkmıyor.
Ya onu da bu akşam ne oldu?
Bu akşam Ayhan Hoca'yla
biz onu maç seyrederken konuştuk.
Yani
sürekli konuştuk. Yani yatan kalkmıyor, yatan kalkmıyor. Hatta oyun devam ediyor. Hiç pozisyonda arıyoruz, bir şey var mı acaba diyoruz. Hani neden kalkmamasıyla ilgili onu da göremiyoruz. Ama bu sefer Galatasaray atak yapıyor. Bu sefer Galatasaraylı oyuncu bakıyor. O da istiyor. Karagümrüklerde işte topu dışarı at dediği gibi Tümer'in. Bu sefer oyun hızı düşüyor. Kontra yakalamış Galatasaray mesela, bırakıyor. Bence 3-4 tane bu pozisyonlar üst üste oldu Ersin. Ben hoca biraz da bu pozisyonlara da kızdığını düşünüyorum.
Geliyor bence. Yani son 4-5 haftadır üst üste olan pozisyonlar var. Bence oradan oyunun içinde biraz gerildi.
Daha önceden de vurgulamıştı zaten. Bravo. Fatih Terim.
Ersin, onunla da ilgili bir açıklama yapmıştı.
Evet, yapmıştı tabii.
Bir başka ifadeyle şöyle söyleyeyim. Yine bu maçın özelinde değil, genel sıkıntı. Bu maça yansıyan genel sıkıntılardan bir tanesi. Ali abi, şöyle bir klişe vardır ya, ben takığım klişelere. Şöyle bir klişe var. Yani büyük takımın lehine yapılan bir yanlış hakem hatası, yani lehine yapılan bir hakem hatası, Anadolu takımının canını yakmışsa, veya tırnak içinde söylüyorum, bence büyük küçük takım diye bir şey kalmadı artık. Camialar büyük, takımlar tartışılır. Ama küçük takımın canını yakmışsa, büyük takımın buna ihtiyacı yok diye dile geliyor ya. Ya büyük takım buna ihtiyacım var. Zaten 100 yıllık çınarlar, bizi rahat rahat yenerler. Niye böyle şeye ihtiyaç duyuyorlar deniliyor ya. Bu akşama dahil söylemiyorum, genel olarak. Bence küçük takım diye nitelendiren takımların da artık günümüzün futbolunda bu 1960'tan kalma yere yatmalarından bir vazgeçmeleri lazım. Artık bitti abi onlar, bitti. Vermeyin abi, atmayın topu dışarı. Baktın yani oyuncu yani
çok
anlar,
sağlıkla ilgili değilse,
oyuncu
yani
onu anlar.
Başarılı bir darbe o gelmemişse,
cin yani gibidir o.
Sağlıkla ilgili.
Emre Akbaba'nın Samudio ile olan pozisyonunda ayağı kırıldığında ilk 10 saniye içinde sahanın etrafındaki o buz gibi havayı ekrandan hissettik mi? Bütün oyuncuların gösterdiği diye hatırlayalım. Abi onu anlarsın zaten, ciddi bir şey orada. Kafaya bir travmayı, darbeyi, onu hemen çözersin. Ama yere yatan kalkmıyor arkadaşım. Yere yatan kalkmıyor yani. Ve gidiyor, oyun gidiyor.
Doğru. Bir de geridesin, oyunu çevirmeye çalışıyorsun. Yani ha, dediğin bu gibi oyun temposunu belli bir yere taşımaya çalışıyorsun.
Bravo.
Oyun devamında 10-15 pas yapıyorsun, oyun duruyor. Bir 20 pas daha yapıyorsun, bir de duruyor falan. Ya bu sefer atağı da kesen bir şey ve oyuncuların oyun içerisindeki sinirlenmesine de sebebiyet veriyor. Yani hakemin belki hocanın söylemindeki şu şey bence altı çizilecek bir şey. Futbolu biliyorsun bilmiyorsun noktasında kesinlikle hakeme böyle bir şey söylemiyorum. Yanlışla algılanmasın ama hocanın söylemleri için olduğu için tekrar ediyorum. Ya bunu belki bu kelimeleri oyunun bu şekle dönmesinden dolayı kullandı belli dakikalar içerisinde. Yani ya buna müdahale et. Yani sahanın içerisinden geliyorsun. Sahayı bilen, oyunu bilen, futbolu bilen birisi olarak oyuncunun bunu gerçek mi yoksa numaradan mı yaptığı noktasında, müdahil ol noktasında sinirlendiğini düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. Yani buna gösterdiği bir tepki var. Ama yine de işin sonunda şunu söyleyeyim. Yine Fatih Hoca'nın tecrübesindeki bir teknik adamın yani buralarda biraz daha kontrollü olmasında yarar var. Yani sonucunda keskin sirke küpene zarar. Fatih Hoca şimdi dışarıya çıktı sahadan. Bu maçın son dakikalarını yönetemedi. Belki önümüzdeki haftaki maçı da yönetemeyecek. Ondan sonraki maç ne olacak onu bilmiyoruz.
Kaç haftaya Trabzon'da oynuyorlar deplasmanda.
Göztepe maçı, Trabzon maçı değil mi? Yani
Tabii tabii, Trabzonspor'la oynayacak. Galatasaray'ı Göztepe
oynayacak.
Tabii.
Hafta içi Göztepe, sonra Trabzon gidiyor. Tabii. Yani o açıdan Fatih Hoca açısından tabii ki mutlaka değerlendirilecektir. Yani bunlarla ilgili kendi mücadelesinde yapıyordur ama sonunda dönüyor dolaşıyor bu tür durumlar. Kendi takımına zarar veriyor yani.
Ya tabii bu noktada hani hakemin sahanın içerisinde yere düşen, yere yatan bir oyuncuya aldatmaya yönelikse cezası sarı kart. Ama sakatlandığını belirten bir oyuncuya hakemin herhangi bir müdahalede bulunabilme durumu ancak ilave süre olarak yapabilir. Yani sakat olduğunu ifade eden, tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade eden bir oyuncuya herhangi bir şekilde senin hiçbir şeyin yok, kalk numara yapıyorsun diye hakemin o anda bir...
Yapma ihtimali yok.
Buna bir yaptırım gücü yok. Yani tabii dünyanın hiçbir yerinde yok.
Yok, yok.
Hani tabii. Ne yapabilir hakem? Ancak süre ilave edebilir. Ne yapabilir hakem? Eğer herhangi bir şekilde tedavisiyle ilgili olarak şeyse, yerdeyse sağ kenarına daha hızlı alınması konusunda müdahalede bulunabilir. Hani tedavi ihtiyacı varsa.
Maçı durdurmayabilirsin. Yani hani maç akıyorsa, çok inanmıyorsan o ciddi sakatlığı, maçı devam ettirirsin, durdurmazsın. Genelde durduruluyor. Yani oyuncular da duruyor psikolojik olarak, evet. Yani attırıyor. İşte geçen hafta da konuştuk, hani mesela hatalı bir gol yedir, işte istiyorlardı, faul istiyor falan ama orada mesela gol olmuştu. Şimdi Galatasaray özelinde de 4-5 tane bu tip pozisyonlar yaşandı. Belki onlara da kızmış olabilir. Daha sonrasında da birkaç tane, mesela Martin'in bir pozisyonu var, önüne geçti. Orada bir faul istiyordu. Orada Arda da çok itiraz
etti. Sarı gördü hatta Arda orada.
Evet, Arda'nın sarı kart gördüğü pozisyonda. Mesela Martin'e bir faul var, onu es geçti. Maçın skoru da iyi gitmiyordu. Sinirler de geriliyor tabii ki. Maç iyi gitmiyordu bu anlamda. Ya şunu ekleyeyim ben, yani kadro olarak Galatasaray son zamanlarda deplasmanlarda en iyi çıktığı sezonlardan bir tanesi şu ana kadar. Yani herhalde yanılmıyorsam 5 tane galibiyeti var deplasmanda. Bu da önemli bir istatistik Galatasaray adına. Çünkü son dönemlerde hakikaten deplasman fobisi yaşayan bir takımdı Galatasaray ama şu an iyi gidiyorlardı. Ama kadro deplasmana çok uygun bir kadro değil.
Sen bir hızlı yani, oyuncu istedin.
4 galibiyeti var.
Oradan girmiştim aslında.
4 galibiyeti var. Bu ikinci yenilgi oldu. Deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda, yani 5 maç vardı bu akşam 6. maçı.
4
galibiyet vardı, evet. 12 puan topladı.
Oyuna dair bir hızlı oyuncu isterim deplasmanda dedin Galatasaray'a. Yani fark yaratabilecek.
Oradan açtım aslında tekrar.
Hocam bir şey söyleyeceğim peki. Sivas'ta çok iyi bir oyun sergilemişti Galatasaray kazanıp dönerken. Ve Falcao'nun, Cagne'nin yokluğunda 4-6-0 gibi, hatta pası iyi yapan, orada Babel'i mi oynatmıştı önde?
Evet. Babel Arda başlamıştı.
Pasta Emre Kılıç,
Belanda, Taylan başlamıştı mesela şeyde, merkezde. Şimdi Feguli'yi çekti aslında. Kenar oyuncusu olarak Oğulcan'ı kullanıyor. Şimdi Oğulcan biraz daha atlet diğerlerine göre. Emre Akbaba'da atletizm yok. Cagne'de atletizm yok. Birebiri de kuvvetli olan bir oyuncu değil. Dönem dönem Galatasaray bu kadro yapısıyla, yani bu sistemle aynı şekilde devam ederse şeyde zorluk yaşayacak. Deplasman maçlarında. Ben öyle düşünüyorum.
Ya Ayhan Hocam, bu maçta mesela şimdi bakıyoruz. Tabii bugün bence oyun itibariyle oyunu çok daha iyi kontrol eden bir Kasımpaşa var. Oyunun ilk yarısı da öyle. Karagümrük var. Yani Karagümrük oyunun başından itibaren aslında oyunu Galatasaray'a hiç vermedi. İlk 45 dakika için söyleyeyim. Yani onun gibi pas yaptı, onun gibi rakip alana yerleşti ve hatta Galatasaray'ı çok daha fazla kendi yarı alanının içerisinde tuttu. Ve pozisyonları da var. Yani baktığımız zaman Galatasaray oranla abi, çok daha net orada pozisyonu var. Yani
bak, planı işlemedi aslında.
İşlemedi. Şimdi orada aslında senin dediğin şuradan
oraya geliyor.
Onun için girdim topa. Aynen. Yani niye biliyor musun? Orada Fatih Hoca'nın eldeki oyuncularla bir oyun değişikliği de mesela öyle veya böyle Feguli'yi bir kanat oyuncusu olarak da kullanabilirsin. Yani Emre Kılıncı, kanat oyuncusu olarak tekrar, değil mi? Yani gerekirse evet. Bu tür oyun
belki
hamleleri
de Sekidika, belki Sekidika,
belki o, oyun içerisine Belanda'yı sokabilirsin dediğin gibi. Yani aslında oyun sanki başından itibaren bir 20-25 dakika gösterdi. Hadi bir 30 falan. Yani oyun dönmüyor bir türlü Galatasaray adına Karagümrük oyunu istediği gibi kontrol etti. İkinci yarı dediğin gibi, Tümer'in de söylediği gibi biraz bakayım ben bir 5-10 dakika derken golü de yiyince oyun dengesi bu sefer tamamen elden kaçtı yani.
Skor da lehine geçince Karagümrük. Karagümrük biraz daha geride karşılamaya başladı. Bu sefer tam set savunmasına geçildi iş. Orada da işin açıkçası çok daha kaliteli oyuncuların ön plana çıkması lazımdı ki Emre Akbaba buna karşılık veremedi. Emre Kılıç da ben bu akşam performans olarak yeterli bulmadım.
Ayhan Hocam, nefis bir yere değindin.
Müsaadenle bir pas atayım sana, oradan devam edelim. Şimdi bu iki oyuncu eğer geri mağlup durumdaysan, önünde 30-35 dakika varsa, abi oynadığından çok daha fazla iş yapman lazım.
Doğru.
Çünkü seni tercih edilme sebebin o. Ya oyunun başında da geri düşebilirsin. Çok daha fazla iş yapman lazım. Bence yapmıyorlar.
Şimdi Emre Akbaba mesela özelinde bugün hangi şeyini söyleyebiliriz? Hani şutu var mı? Yok. Ara pası var mı? Yok.
Peki beklenti adam, de var mı? Emre Akbaba şut atar mı?
Var.
Atar
Emre
diyorsun.
Emre Akbaba'dan hep beklenti
var. Ara pası var. Atar diyorsun. Evet.
Ama ideal işte kanat oyuncusu şimdi. Tamam içeri giriyorsun ama orada da şimdi verim alamadı. Yani özellikle bu akşam ve ondan önceki akşamlar da dahil buna. Emre Akbaba performansı şu an Galatasaray için yeterli değil.
Bu arada bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Geri sayım bitti. Normalde geri sayım bitince hemen anında özel reklama gidiyorum biliyorsunuz değerli izleyiciler. Fakat şu anda özetin gelmesini bekliyoruz yayıncı kuruluş beIN Sports'tan. Bu bilgiyi aktaralım. Bu bakımdan özet geldiği anda reklama gideceğim bilgisini de aktarayım. Onlar muhtemelen herhalde o son bölümdeki aksiyonlar fazla olduğu için duraklama bölümünde bir penaltı oldu. Duraklama bölümünde bir kırmızı kart oldu. Maç bitti, sağ elektriklendi, kırmızı kart oldu. Bu bakımdan herhalde onlar da özeti ancak yeniden belki de yani son bölümünü yeniden yapıyorlardır diye düşünüyorum. Zaten şurada komşumuz.
Şuradan
iki adımlık yerden hemen anında şuradan bir sıcak fırından çıkar çıkmaz bizi hemen atacaklardır diye bekliyoruz.
Buyurun. Evet.
Devam edelim.
Özetinde şunu söyleyeyim. Yani bir Belanda'yı merkezde görüp Emre Kılıncı, Emre Akbaba'nın pozisyonunda biraz daha işte öne koşusu olan, daha dinamizmi olan, daha böyle adam eksiltebilen bir şeyi aradım. En azından maçın son 30 dakikalık bölümünden bahsedeyim. Biraz daha oyun çünkü artık yığılmıştı bu tarafa. Emre Akbaba çünkü hiç iş yapamadı bugün. Yani iyi şeyleri çok az gördüm diyebilirim.
Peki iş yapamadı, çizdim altını. Emre Akbaba, Emre Kılınç eski günlerinde değil.
İşte bir Emre'yi dışarı atsa aslında dışarı belki oradan ikisinden bir şey çıkaracaktı.
Tamam.
Değil mi? Belanda içeride daha merkezde. Kabul. Orada da belki bir driplingle seni çünkü adam eksiltebiliyor
Belanda. Olcan kayıp. Oraya Fegoli'yi koyduğunu düşün sağ tarafa.
Saracchi kayıp bu akşam itibariyle. Şimdi 4 tane oyuncuyu çizdin kayıp listesinde. Bence Cagne de kayıp. Penaltıya kadar var.
Var.
Onun dışında yok. 5 oyuncu rakip de geçiş oyununu bu kadar iyi sağlıyorsa, ileride seni geri koşturacak tehdit unsurlarına sahipse, 5 oyuncunun eksikliği çok şey demek. Belki hoca ikinci yarının başında bir hamle yapabilirdi. Belanda, Arda içeri atabilir.
İşte bundan önceki deplasman
Sivas'a
maçları...
dönebilirsin oyun.
Ya Taylan'ı da çıkartmadılar. Mesela Taylan'ı da oyuna çıkartmadı. Mesela Karagümrük'ün yaptığı en önemli işlerden bir tanesi. Mesela hiç serbest gelip mesela oradan değil mi? Gelip şut pozisyonunu arayan.
Orada oyun... Koray da çok iyi iş yaptı
müthiş
bu akşam.
Müthiş ya. İkisi müthiş. Beraber hakikaten orta alan içerisinde hiç merkezden oyun kurulmasına, şut atılmasına, aynen, dönen ikinci toplarda tehlike devam etmesine müsaade etmediler yani.
Evet. Atılay Jenel, Fatih Karagümrük teknik sorumlusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Amatör liglerde çalışan antrenör arkadaşlarımız, futbolcu kardeşlerimiz var. Liglerin bir an önce başlamasını ve antrenör arkadaşlarımızın evlerine ekmek götürmesini istiyoruz. Bir de Türkiye'de gariban olan Kadınlar Ligi var. Kimsenin haberi yok. Galibiyeti Karagümrük ailesine armağan ediyoruz. 7 oyuncumuz yoktu ama yerlerini oynayan arkadaşlarımız bugün ellerinden geleni yapacaklar dedik. Fazlasıyla yaptılar. Futbolcu kardeşlerimi, arkadaşlarımı ve tüm ekibimizi tebrik ederim. Ayaklarına sağlık. 90 dakika içinde oyunun tek hakimi bizdik. Hele ilk yarı çok daha güzel oynadık. Onun neticesinde golümüzü de attık ama ikinci yarı ile beraber farklı bir Karagümrük oldu. Tüm arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın bu şekilde oynayacağını biliyorduk. Arkadaşlarımız da ona göre verilen görevlerini yaptılar. Belki çok daha farklı olabilirdi maç. Evet, Atılay Hoca aslında hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki takımlar da biliyorsunuz. Özellikle amatör oyuncularla ilgili olarak bir protesto eylemi yaptılar. Tabii onlar da kendi taraflarından bakınca haklı. Ama işin öbür tarafından da bakınca şimdi bugün Süper Lig kulüpleri dahi bu pandemi ile ilgili olarak çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ki onların olanakları amatör kulüplere göre çok daha iyi. Onların maddi imkanları olsun, tesis imkanı olsun. Aynı zamanda bu pandemiden kendilerini koruyabilme adına alınan önlemler konusunda seyahati, özel uçakla gitme imkanları var. Yani çok fazla artıları var neticede. Profesyonel, birincilikteki yani Süper Lig'deki kulüpler. Onlarda dahi görüyoruz işte. 5, 6, 7 tane oyuncu bazen pozitif olabiliyor. Bu bakımdan pandemi süreci içerisinde şu anda amatör ligleri oynatabilmek de oyuncuların sağlığı açısından da aslında büyük bir sıkıntı. Atılay Hoca kadınlardan da bahsediyor. Kadınlar Ligi ile ilgili olarak da aynı şekilde. Yani Ocak'tan itibaren bir durum söz konusuydu.
Yalnız onlar değil, altyapılar da
oynayabilirler. Ama çok şöyle bir şey var. Bu Avrupa genelinde de öyle. Bugün UEFA açıkladı mesela. 19 yaş altı şampiyonlar oynatacak ama 17 yaşı iptal etti. Kadınları da iptal etti. 17 yaşı da iptal etti. Yani UEFA da bu pandemi ile ilgili olarak biliyorsunuz sürekli alınan önlemler artıyor. Sıkılaşıyor. Tedbirler daha da artıyor. Çünkü vaka sayıları, hayatını kaybeden insanların sayıları artıyor. Artıyor, bu anlamda da biraz daha sabretmek gerekiyor. İnşallah şu aşının tamamen artık...
Yani bu söylemler önemli. Yani şu açıdan güzel.
Onları anlıyoruz ama ben öbür madalyanın öbür tarafında göstermesi
açısından, onların sesinin duyulması açısından, onların anlaşılması açısından ve onlarla beraber olduğumuzun belirtilmesi açısından önemli. Evet. Altyapılar için, Kadınlar Ligi için. Ama senin söylediklerin de çok önemli Ersin'cim. Yani bugün taraftarları tribüne alamıyoruz. Değil mi? Yani bu kadar karantina, yani kulüpler kendilerine göre bu kadar Süper Lig takımları karantina yapmalarına rağmen yine vakaların ortaya çıktığı ve bunların çok kolay kolay da kontrol edilemediği bir süreç içerisinde ya biraz daha tabii sabredin demek tabii. Çok kolay bir
yani
şey değil ama.
Yani çıkın oynayın demek de olmuyor işte yani. Evet. Yoksa
hepsi beraber.
Ersin yani. Kolay değil ama ya. Çok uzun zamandır sabrediliyor. Onların da serzenişini dile getirmek, Ali abinin söylediği gibi bizlerin de dile getirmesi son derece önemli. Anlıyoruz. Ya şöyle düşün Ali abi. Bugün iki sene top oynamasa profesyonel futbolcu hayatını geçindirebilecek parayı zaten kazanmış durumda.
Evet, maç yönü bantımızı ekrana getirdik. İki takım eksiklikleri bir söyleyelim. Bu arada mesaj yazdılar. Bein Sports yetkililerine teşekkür ediyorum. Görüntüyü gönderecekler. Geldiği anda, elimize ulaştığı anda bu görüntüyü de yayınlayacağız, ekrana getireceğiz. Fenerbahçe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nde Moraes geçen hafta da yoktu. Brezilyalı oyuncu. Fenerbahçe'de Ener Valencia, Altay kaleci, Altay hafta içerisinde bildiğiniz gibi kırmızı kart görmüştü. Samata, Perotti, Lemos ve Tolga Ciğerci. Muhtemel 11'ler Gaziantep Futbol Kulübü'ne önce bir rica edeyim arkadaşlarımdan Yasin'cim. Günay kalede Tosça, Kanabıyık, Ciloboji, Güray, Olkovski, Vetri, Maxim Mirayas, Kenan ve Muhammed 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Fenerbahçe'de kalede Harun'un oynayabileceği bugün en önemli gelişme. Oytun biliyorsunuz evet. Altay kırmızı kart gördükten sonra kaleye geçmişti. Harun'un bir sakatlığı vardı. Oynayabileceği bilgisi geldi. Caner, Tisseran, Serdar, Gökhan, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Hisse ve Ferdi. Bu 11 ile de sahaya çıkması bekleniyor. Tümer Metin, zor bir maç olacak.
Kesin.
Sadece bir yenilgisi var. Ki pandemi döneminden, geçen sezonun pandemi döneminden sonra şu ana kadar oynanan maçlarda bir tek Galatasaray'ı kaybeden ve son haftalarında en çok dikkat çeken takımı
neden?
Gaziantep Futbol Kulübü 18 puanla 6. basamakta ve Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Neden dikkat çektiğini küçük detaylarla verelim. Gaziantep Spor Futbol Takımı'nın bir takım bütünlüğü var. Moral motivasyonu son derece yüksek. Zaman zaman skorların, zaman zaman sahada oynanan güzel oyunun, zaman zaman sahadaki oyunun önüne geçen bir hocaya sahipler. Bunu teknik bilgisi açısından söylemiyorum. Teknik bilgi açısından Şumudika'nın Gaziantep'e çok şey kattığı, takımın bugünkü geldiği konum ve gösterdiği performansla son derece takdire şayan. Ama diğer tarafından Şumudika'yı zaman zaman konuştuğumuz anlar oluyor. Tehditkar bir takım Gaziantep futbol takımı. Eğer arkada boşluk verirseniz çok hızlı oyuncuları var. Şu anda çok formda oyuncuları var. Bir çırpıda sayalım. Muhammed gibi, Mirallas gibi,
Kenan
gibi rakibi tehlikeye sokabilecek, hata yaptığınızda cezasını kesebilecek. Sonra da genel olarak Gaziantep Spor takımını anlatırken şunu sezon başından beri, hatta geçen sene pandemi döneminden beri şu ifadeyi çok sık kullanıyoruz. Bütün halinde sahada durmayı bilebilen ve bloklar arası hiç boşluk vermeyen ve açılması çok zor bir takım. Planlarını önce durdurmak, sonra da tehditkar hızlı ayaklar üzerine kurmuş bir takımdan ve bunu da çok güzel uyguluyorlar. Her maç istedikleri sonucu özellikle içeride alıyorlar. Yani iç saha oyunundan bahsediyoruz. İç sahada oynayan takımlar genelde rakip sahada oynamayı, genelde topa sahip olmayı, genelde atak devamlılığı sağlamayı düşünür. Gaziantep'in topla oynamayla, pasla, çok yüksek pas yüzdesiyle falan işi yok. Topu da bırakıyorlar. Takım halinde geliyorlar, yerleşiyorlar. Ve rakipten kapacakları toplarla, yani 2-3 sene önce kullanmıştık, çok sık kullanılan bir deyimdi. O ergen odası düzensizliğinden bir düzen çıkarmış Şumudika. Oradan da çok iyi faydalanıyorlar. Fenerbahçe adına konuşacak olursak, bence sezonun kırılma maçlarından bir tanesini oynuyor Fenerbahçe. Üst üste gelen bu başarısızlıklardan sonra, başarısız alınan sonuçlardan sonra.
Aslında içeride anlamında, yani başarısızlık sonuçlar. Çünkü dışarının en başarılı takımı. Evet. Yani 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberliği var.
Doğru. Şimdi bundan önceki haftalar dışarıda oynadığı maçlardan daha farklı bir maç oynayacak. Çünkü dışarıda rakip sahada oynayabilen ya da rakibin biraz üstüne gelmesini istediği anlarda Fenerbahçe'nin de rakip kaleye kolay gidebildiği deplasmanlara şahit olduk. Yarınki maç öyle bir maç olmayacak. Muhtemelen Fenerbahçe'nin topa sahip olacağı, Fenerbahçe'nin rakibinin üstüne gideceği ve arkada alanların kalabileceği, Gaziantep'in isteyeceği alanların kalabileceği maç olacak. Erol Hoca buraya önlem almak zorunda. Erol Hoca'nın bu maçı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çıkan muhtemel 11 aşağı yukarı geçen haftaki 11 gibi. Bilmiyorum, Novak oynar mı? Yani defansif anlamda hızla cevap verebilecek. Tisserand Serdar ikilisi gibi gözüküyor. Evet, stoperde.
Orası öyle duruyor. Yani.
Şimdi Serdar'ın %100 oynaması lazım. Çünkü Kenan gibi rakip arkası koşu atabilen, çok limitte oynayabilen, mesafe açıldığında hemen uzaklaşabilen bir oyuncu var. Tisserand'ın o hıza, aynı hızda cevap verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Serdar tercihi doğru olur gibi geliyor.
Peki.
Fenerbahçe'nin geri düşmemesi lazım. Geri düşerse çok zorlanacağı bir maç olur.
Diğer yorumcularımız nasıl bir maç bekliyorlar? Kısa rica edeyim ben, çünkü görüntülerim var, ekrana getireceğim.
Valla ben tempo itibariyle ve genel oyun düzeni itibariyle büyük takımlar açısından hem yorucu hem de sıkıntılı bir takım olarak görüyorum Gaziantep Spor'u. Çünkü kendi düzenlerini çok iyi oynayan, rakibin oynamasına müsaade eden, kendi yer alanında iyi kapanan, beşli savunmayla ve orta sahadaki etkili oyuncularla çok iyi organize olan ve çok iyi kontratağa çıkan, bunlarda da sonuç alabilen bir takım. Ve oyunu istedikleri zaman da sete çevirebilen, yani bunu Başakşehir maçında gördük. Oyun 1-1'e geldikten sonra çıkıp yarı alanda rakibin üzerine çıkıp o bölgede de oyunu bir uzun süre devam ettirip ikinci golü bulana kadar da oyunu force ettiler. Yani aslında çok iyi bir kontratak takımı gibi görünmüş olmasına rağmen oyunu her türlü de oynayabilen tehlikeli bir takım. Bunu da skorlarla gösterdiler. Tabii Gaziantep Spor'u anlatırken oyununu, oturmuşluğunu, sistemini ve devamlılığını bahsediyoruz. Fenerbahçe bunların tamamını henüz gerçekleştirebilmiş bir oyun düzenine sahip değil. Hala oyununu arıyor, hala ideal kadrosunu arıyor, hala oyun sisteminin içerisinde rakiplerini oyunda baskı altına alabilecek oyun devamlılığını arıyor. Tabii bunu ararken şimdi enteresan bir süreci de yaşıyor. Tabii eksiklikleri var. Baktığımız zaman ideal forvet gibi düşünülen belki Perotti, Samatta ve Valencia'nın üçünün birinden olmaması da Fenerbahçe açısından ciddi bir eksiklik. Onun da altını çizmemiz lazım.
Ayhan Akman.
Şimdi oyununu arayan bir Fenerbahçe, oyununu bulmuş ve 1,5 senedir aynı oyunu, aynı sistemi, aşağı yukarı aynı oyuncularla, özellikle defans bloğu aynı oyuncularla oynuyor. Ön ikilinin de hem Kenan'ın hem Muhabedi'nin de geçen seneden gene aynı oyunu bilmesi.
Var.
Yani Maxim hep sürekli iyi top oynadığını düşünüyorum. Ligin gene iyi oyuncularından bir tanesi merkezde.
Evet.
Miral Yaz da herhalde ligin en kariyerli oyuncularından bir tanesi. Bu anlamda dediğim gibi hem oyununu bulmuş hem de oyuncu grubunu yakalamış. Yani kontra dayalı, defansı da çok iyi yapan, bir blok halinde yapan ve 5-3-2 gibi defansif geldiği zaman böyle hiçbir şey vermeyen, özellikle merkezi çok iyi kapatan bir Gaziantep Spor Kulübü. Futbol kulübü. Bu anlamda Fenerbahçe'nin mutlaka çıkışlara, geçişlere mutlaka önem vermesi gerekiyor. Golleri bulduğu %80'i 90'ı bu geçişlerden ve kontrataktan dayalı bir futbol. Hoca mutlaka çalışmıştır. Acaba üçlü de, bir oyunu tercih etti kupa maçında Erol Hoca. Acaba birebir de eksik kalmama adına bir prova mıydı diye aklıma geliyor kupa maçında oynattığı sistem, ama tabii ki erken bir kırmızı. Onun o kafasındaki belki o test maçı gibi belki görüyordu Gaziantep Futbol Kulübü maçının. O yüzden onu çok test edemedi. Üçlü stoperle çıktı çünkü sahaya. Üçlü bir arkada oyunla tercih ediyordu. Ama ben çok zevkli bir maçın olacağını düşünüyorum. Yani Gaziantep orada beraberliğe yatacak bir pozisyonda oynamıyor. Bu defansı özellikle yapıyor geride oyunun kurulumunu ki oyuncu grubunu o yüzden seçti hoca.
Maçın en merak edilen sorusu şu olsa gerek. Beşli savunma oynayan Gaziantep'e karşı kapalı savunmaları açmakta zorlanan Fenerbahçe'nin göstereceği tutum.
Çok önemli bek oyuncuları da var. Özellikle Güray'ın da ofansif bir oyuncu olduğunu düşünüyorum sol kanatta. O yüzden ellerinde silahları var bu anlamda. Sabırlı oynayacaklardır ama mutlaka kontraları çok bulacaktır diye düşünüyorum Gaziantep.
Bir de ligin aslında maç boyunca hiç oyundan düşmeyen ender takımlarından bir tanesi. Yani oyun disiplininden hiç kopmuyorlar ve skor çok fazla da oyunlarını etkilemiyor doğrusunu söylemek gerekirse.
Aynı
geriye çevirdiği maçlar
mi?
Var. Ben Karagümrük maçını hatırlıyorum. Mağlup durumdaydılar, çevirmeyi başardılar. Gösterme maçı keza aynı şekilde. Trabzon maçında geriye düştüler, berabere kaldılar. Yani öne geçtiklerinde de, geriye düştüklerinde de, berabere giden bir maçta da aslında oyun bütünlüğüne bakıldığında böyle ne yapacağını bilemeyen, oyunun hakimiyetini kaybeden bir takım görüntüsü görmedik. Bir tek Galatasaray karşısında yani bunu yaşamışlardı ki Galatasaray da o maçta çok etkili bir şekilde başlamıştı. Yani 3-0'lık bir
ligin ilk haftasıydı galiba.
İlk hafta, yani ligin ilk haftasıydı. Tabii. Ama son haftalarda özellikle bu ligin en formda takımlarından birisi olduğunu da ifade edelim.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.